Ayrım 27.
Sayfa 229. Acaba gönül bizde bulunan bu beş duyguya neler söylüyor? Onlarla aralarında ne de gizli, akıl almaz bir anlaşma, ne şaşılacak bir buluşma var. Gönül acaba Süleyman'ın mührünü mü buldu ki bu beş duygunun yularını da eline almış, onları istediği tarafa çekip götürüyor? Hazreti Süleyman'ın yüzüğünün taşında ismi Azam, Allah'ın en büyük adı yazılıymış. Bu yüzden cinlere, perilere, insanlara hükmeder. Bu yüzük taşındaki mühür bugün İsrail'in bayrağında görüldüğü gibi birbirine geçmiş iki üçgenden ibaretmiş. Mühri Süleyman hükümdarlık sembolü olmuştur. Gönül Süleyman'ın mührünü elde etmiş. Beden diyarında ruhani ve nefsani kuvvetlerin padişahı olmuş da bilinen görünen beş duyguyu emri altına almış. İçte bulunan görünmez beş batıni duygu da zaten onun emrinde. Görme, işitme, koklama, değme, tatma gibi beş görünen duygularımıza karşılık beş görünmez duygumuz, batini duygumuz vardır ki onlar da şunlardır: anlayış, vehim, düşünce, hayal, hafıza. 10 duygu, 7 uzuv, daha sayılamayacak, söylenemeyecek ne kadar çok şeylerin hepsi gönlün emrinde. Beyitte geçen 10 duygu, bir evvelki beyitte belirtilen 5 görünen zahiri, 5 görünmeyen batıni duygularımızın toplamıdır. 7 uzuv, 2 el, 2 ayak, 1 baş, 1 arka, 1 karın toplamı 7 uzuv etmektedir. Ey gönül, sen ululukta, sultanlıkta Süleyman olmuşsun. Parmağındaki yüzüğünle perilere, şeytanlara hükmet. Madem ki beden diyarının padişahı oldun, içte bulunan kötü duyguları, nefsani ve şeytani istekleri kov gitsin. Bu padişahlıkta, bu beden diyarında hileye sapmazsan, şu üç azılı şeytan, hırs, şehvet ve öfke şeytanları, senin insanlık ve aşk yüzüğünü çalamaz. Ondan sonra da adın sanın dünyayı tutar, bedenin gibi iki dünyaya hakim olursun. Eğer şeytan elinden aşk yüzüğünü, insanlık yüzüğünü alır giderse, padişahlığın yok olur, bahtın, mutluluğun ölür. Getirdiğimiz turfanda meyveleri Lokman yemiştir diye kölelerin ve kapı yoldaşlarının ona iftira etmeleri. Lokman hem efendisinin hem de kendisi gibi efendisinin hizmetinde bulunan diğer kölelerin arasında zayıf, çirkin ve gösterişsiz olduğu için hor ve hakir görülürdü. Bir gün efendi rahatça yesin eğlensin diye kölelerini meyve getirmek üzere bağa gönderdi. Gönlü mana ve hikmet dolu olduğu halde yüzü geceye benzeyen Lokman da bir sığıntı gibi bu köleler arasında bulunuyordu. O köleler topladıkları nefis meyvelere de dayanamadılar. Hırsa ve tamağa kapıldılar, onları bir güzelce yediler. Dönüşte efendilerine, "Topladığımız meyveleri Lokman yedi," dediler. Efendisi yüzünü ekşitti. Lokman'a ağır sözler söyledi. Lokman efendisinin kendisini azarlamasına sebep aradı. Durumu anlayınca ağzını açtı da, "Ey benim efendim," dedi. "Hain bir köle. Allah yanında makbul değildir ve onun rızasını kazanamaz. Ey kerem sahibi, bizi imtihan et. Hepimize bolca sıcak su içir. Ondan sonra da sen ata bin, bizi yaya olarak geniş, uçsuz bucaksız bir ovada koştur. O vakit kötü işi işleyeni gör, meyveleri yiyenin kim olduğunu anla." Efendi kölelerine sıcak su içirdi. Onlar da korkularından içtiler. Sonra onları ovada koşturmaya başladı. Onlar da aşağı yukarı koşup durdular. Köleler iyice yoruldular. Mideleri bulandı. Yediklerini içtiklerini çıkarmaya başladılar. Lokman'a da bulantı geldi. Fakat o midesinden duru sudan başka bir şey çıkarmadı. Lokman'ın hikmeti, meyveleri kimin yediğini meydana çıkarırsa, kullarını seven Allah'ın hikmeti ne olmak lazım gelir. Kıyamet gününde bütün gizli şeyler ortaya çıkacaktır. Sizin de bilinmesini istemediğiniz sırlarınız açığa vurulacaktır. Cehennem ehline kaynar su içirilince onları rüsvay edecek olan bütün sırların üzerinden perdeler kalkacaktır. Kireç taşı ateşle imtihan edilip yumuşatıldığı gibi kafirler de cehennem ateşiyle cezalanırlar. Biz o taş gibi kalbe kaç kere yumuşak yumuşak sözler söyledik ama öğüt kabul etmedi. Kötü sözler ve çirkin işler kötü kimseler içindir. Nur Suresi 26. Ayeti tam hikmeti, hakikati beyan buyurmaktadır. Çirkinin çirkine eş olması yaraşır. Öyleyse sen de hangi işi istiyorsan ona git, onda yok ol, onun şekline, onun huylarına bürün, onunla aynı ol. Nur istiyorsan gönül aynasını kirden pastan temizle de nur al, nurlanmaya çalış. Hak'tan uzaklaşmak istiyorsan kendini gör, kendini sev, hak'tan uzak düş. Yok eğer şu yıkık zindandan, benlik gururundan kurtulmak istersen, dosttan baş çevirme, Allah'a secde et de ona yaklaş. Gaybe iman etmek görünen şeye imandan daha değerlidir. Görünmeyene ibadet etmek, kulluk etmek güzeldir. Efendisinin huzurunda değilken de kulluğu korumak, itaatten çıkmamak pek hoş bir şeydir. Padişahı yüzüne karşı öven ile padişahın yanında bulunmadığı halde ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu? Memleketin bir ucunda hudutta bulunan bir kale muhafızı padişahtan ve padişahlık bölgesinden çok uzaklarda bulunduğu halde kaleyi düşmanlardan korur, gözetir, hadsiz hesapsız mal karşılığında kaleyi onlara satmaz. Çok uzaklarda hududun bir ucunda padişah oralarda yokken oradaymış gibi ona vefa gösterir. Padişahın nazarında o uzaklardaki muhafız huzurunda bulunan ve can feda edenlerden daha iyidir. Padişahın yanında bulunmadığı, çok uzaklarda olduğu halde yarım zerre kadar padişahın yapılmasını emrettiği vazifeye gösterilen bağlılık, sevgi onun huzurunda 100.000 kat hizmet etmekten daha üstündür. Allah'a iman ve ibadet ancak şimdi makbuldür. Ölümden sonra gayb alemi bütün güzelliğiyle meydana çıkınca şimdi inandım demek manasızdır. Madem ki hakikatin gizli, örtülü olması ve gaybe inanmak daha iyi, öyleyse ağzını kapa, dudaklarını yum, yumuk dudaklar daha hoş. Kardeşim sözden sakın, hakikat sırlarını söylemekten vazgeç ki, ledün ilmini Cenab-ı Hak kendisi meydana çıkarsın. Güneşin varlığına şahit yine güneştir. Allah'ın varlığının en büyük, en doğru şahidi yine Allah'tır. Burada şu beyti hatırlayabiliriz. Varlığım, halıkımın varlığına şahittir. Başka burhanı kavi var ise de zaittir. Hayır söyleyeceğim çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şahit oluşuna hem meleklerin hem bilginlerin şahitlikleri beraberce anılmıştır. Allah'tan başka sonsuz, daim ve baki olan yoktur. Ali İmran Suresi 18. Allah, melekler ve ledün ilmini bilen bilginler şehadet ederler. Allah şahitlik ettikten sonra melekler kim oluyor ki bu şehadet işine ortak olsunlar? Çünkü güneşin karşısında durmaya ve onun nuruna bakmaya zayıf gözler, harap gönüller dayanamaz. Bu çeşit gözler, böyle gönüller yarasaya benzerler. Güneşin nuruna ve hararetine dayanamazlar. Kabiliyetsizlikleri yüzünden o güneşten ümitlerini keserler. Gökyüzünde nurlar saçan, kainata hayat dağıtan hakikat güneşine şahitlikte, Hakk'ın gökyüzü dostları ve hizmetçileri olan melekleri de bizimle dost bil. Melekler derler ki, biz bu nuru o hakikat güneşinden aldık. O güneşin halifesi gibi acizlere aksettirdik. Onları nurlandırdık diye şahitlik ederler. Yeni doğmuş ay veya 3 günlük hilal yahut dolunay gibi her meleğin derece derece kemali, nuru ve değeri vardır. Her meleğin o nurdan hissesi vardır. O nur, 3'er 4'er kanatlı meleklerin her birine, mertebelerine göre vurmakta, onları nurlandırmaktadır. Fatır suresinin 1. ayetine işaret var. Bu beyitlerde Hazreti Mevlana meleklerden ve vazifelerinden bahsediyor. Melekler gökyüzünde yaşayan, lekesiz, tertemiz varlıklar oldukları halde, onların da insanlar gibi dereceleri bir değildir. Onların üstünlükleri, Hakk'a olan yakınlıkları ile ölçülür. Bu sebeple Hazreti Mevlana bunların bazılarını yeni doğmuş, bazılarını 2-3 günlük hilal, bazılarını dolunay olarak tavsif buyuruyor. Meleklerin kanatları insanların akıl kanatlarına benzer. İnsanların akılları arasında da çok fark vardır. İyilikte olsun, kötülükte olsun her insana kendine benzer bir melek arkadaş olmuştur. Gözü zayıf olan ve güneşin ışığına dayanamayan kişiye yıldız mum olur, ona yol gösterir. Aziz peygamberimizin nurundan nur al, beşeri sıfatları bırak, ruhani sıfatları benimse, nefis isteklerinden kurtul da hak gönlüne vasıtasız olarak hükmetsin. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdu ki, benim ashabım yıldızlar gibidir. Hidayet yolu yolcularına ışık, şeytanlara ise atılacak gök taşlarıdır. Eğer herkesin gözünde doğrudan doğruya güneşten nur alacak güç ve görme kabiliyeti olsaydı, insanlar güneşi bırakıp da güneşten nur dilenerek bize ulaştıran ve güneşin nuruna şahitlik eden aya ve yıldıza hiç bakar mıydı? Mana göklerinin ayı Resulullah Efendimiz toprak gibi kirli ve gözleri gaflet bulutları ile örtülü olan gölge varlıklara diyor ki, ben de sizin gibi bir insanım fakat bana vahiy geliyor. Kehf suresi 110. Yaratılışta ben de sizin gibi karanlık idim. Lakin vahiy güneşi bana böyle bir nur bağışladı. Meleklere nispetle önce insan olarak benim de tabiatımda karanlık vardı. Fakat peygamberlik güneşinden gelen vahiy nuru nefislerin karanlığını giderdi. Rahatsız olmamanız, dayanabilmeniz için benim nurum zayıftır. Çünkü siz o parlak güneşin nuruna tahammül ediciler değilsiniz. Bal ile sirkeden meydana gelen sirken cebin gibi ben de nurla ruhani sıfatlarla karanlık beşeri sıfatlardan meydana geldim. Ve bu suretle manevi hastalıklara yol buldum, faydalı oldum. Ey hasta kişi, manevi hastalıktan kurtulunca beşeri sıfatları bırak, ruhani sıfatları benimse. Şunu iyi bil ki gönül tahtı nefis isteklerinden, şehvet duygularından arınınca artık Rahman arşa hakimdir, dilediği gibi hükmeder. Taha suresi 5. ayetinin sırrı meydana çıkar da ilahi tecelli kendini gösterir. Bundan sonra Cenab-ı Hak gönle vasıtasız olarak hükmeder. Çünkü gönül bu manevi bağlantıyı elde etmiştir. Yokluk, varlık, ölüm, ölümsüzlük. Bizim duygularımızda, düşüncelerimizde, sonu gelmeyen sözlerimizde mana sultanımızın hikmet ve bilgi nurunda yok oldu gitti. Hakkın bilgi nurunda yok olanların duyguları da, akılları da dalga dalga coşan, hepsi de huzurunuza getirilmiştir. Yasin suresi 32. ayeti denizinde kaybolup gitmiştir. Gündüz güneşin nurunda gizlenen, adeta yok olan yıldızların, gece gelince tekrar varlığa dönmeleri, parlayarak işe başlamaları gibi, Hakkın sevgi ve bilgi nurunda aklını kaybeden aşık, mahven sahve döner. Tekrar teklif ve vazife yükünü yüklenir. Allah aklını kaybeden hak aşıklarına yine akıllarını geri verir. Yine onları kendilerine getirir. Onlar da kulaklarında irfan ve hakikat küpeleri olduğu halde ayaklarını vurarak, ellerini çırparak Hakk'a hamdü senada bulunurlar. Naz-ü niyaz ile ey Rabbimiz bizi dirilttin, bize hayat verdin derler. Ölüp kıyamette dirilenlerin o çürümüş derileri, o dökülmüş kemikleri yerden toz koparan birer atlı gibi nasıl dirilir kalkarsa, onlar da mahv halinden sav haline öyle kalkar gelirler. İnsanların Allah'ın verdiği nimetlere şükredenleri de, nimeti bilmeyen inkar edenleri de, kıyamet günü yokluktan varlığa koşar gelirler. Ne diye başını çevirir görmemezlikten gelirsin. Önce de yoklukta bulunduğun sırada yani dünyaya gelmeden evvel de böyle yapmadın mıydı? Yoklukta bulunduğun sırada beni yerimden kim ayırabilir diye direnmiştin. Seni yaradanın, seni yetiştirip geliştirenin sıfatını görmüyor musun? Seni nasıl saçından tutup ister istemez çeke çeke yokluktan varlığa getirdi. Alak suresi 15-16. Bu çeşit hallere getirdi. Bu haller senin ne aklında vardı ne de hayalinde. Kendine bir bak. Yok olmaktan korkuyor da nasıl titreyip duruyorsun? Bil ki yokluk da Allah korkusundan böyle tir tir titremektedir. Sen yüksek mevkiler elde etsen, hesapsız servet sahibi olsan bile onları kaybetmek korkusundan can çekişirsin. Güzeller güzeli Allah'ın aşkından başka ne varsa, şeker gibi tatlı ve zevk verici de olsa, Onların hepsi hakikatte can çekişmekten başka bir şey değildir. Can çekişmek nedir? Can çekişmek ölüme doğru gitmek, âb-ı hayatı elde edememek, ilahi aşkı bulamamaktır. İnsanların iki gözü de mezarı, ölümü görmekte ve bu ölümün ötesindeki âb-ı hayatta, ölümsüzlükte yüzlerce şüpheleri vardır. Gayret et, çalış da ölümsüzlük hakkındaki 100 şüphen 99 olsun, yani biraz azalsın. Bu dünya gecesinde hak yoluna düş, ilerle, eğer uyur kalırsan gece, yani ömrün geçer gider. O hakikat gününü, o mutlu aydınlık günü sen karanlık gecenin içinde ara. Karanlıkları yakıp aydınlatan aklı önüne düşür, kendine kılavuz et. Hoşa gitmez bir renkte olan gecede çok iyilikler vardır. Âb-ı hayat karanlıkla dost olmuştur, karanlığın içine gizlenmiştir. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'inde şöyle buyuruyor. Gecenin hakikatini görebilen uykuyu istemez, uykudan kaçar. Birçok nurlu gönüller, sayısız tertemiz canlar geceyi ihya ederler. Uyumaz kulluk ederler. Allah'a yalvarır, yakarırlar. Gece gayb dilberinin, mana güzelinin duvağıdır. Gündüz nasıl olur da geceye eş olabilir? Senin nazarında gece simsiyah bir tenceredir. Çünkü sen gece helvasından tatmadın. Gecenin hakikatini, ne olduğunu anlamadın. Divan-ı Kebir, Cilt 1, 316. Dünya işlerine bu kadar çok daldıkça, bu çeşit yüzlerce gaflet doğumu ettikçe, yorgun başını uykudan nasıl kaldırabilirsin? Ölüm gibi ağır olan uyku, gaflet, haram lokma, günah, birbirleriyle sıkı dost oldular da ev sahibini uyuttular. Gece hırsızı, şeytan da bu halden yararlandı, gönül evine girdi, işe girişti. Ölmek aslında dirilmektir. Ölüm gibi görünen fakat hakikatte ölümsüzlük olan hal bize helal olmuştur. Bu dünyada maddi rızkın kesilmesi veya azalması da bize öteki dünyanın rızkı olmuştur. Bizi korkutan can vermenin görünüşü, dış yüzü ölümdür. İç yüzü ise diriliktir, yaşayıştır. Görünüşte bir tükenmedir. Hakikatte ebedi hayattır. Ana rahmindeki çocuğun doğması, bulunduğu dünyadan yeni bir dünyaya göç etmesidir. Fakat dünyaya gelişi, onun için yeniden açılıp saçılmaktır. Madem ki benim ölüme büyük şevkim ve aşkım vardır, nefislerinizi elinizle tehlikeye atmayınız. Bakara suresi 195. Buyruğu nerede? Çünkü yeme, yapma emri tatlı meyve için verilir. Acı meyve için hiç yeme, etme demeye hacet var mı? Bir meyvenin içi de dışı da acı olursa, onun acılığı, kötü görünüşü yeme, yapma emrini verir. Ölüm meyvesi benim için tatlıdır. Onlar hayattadırlar. Ali İmran suresi 169-170 ayeti, benim gibi şehit olmak arzusunda olanlar için gelmiştir. Ey güvendiğim dostlarım, beni kınayarak, ayıplayarak öldürün. Çünkü öldürülmem beni ebedi hayata kavuşturacaktır.